Ayrım 6. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 55. Dağların kızı Hece. Hece'nin çilesi Selvi'nin aklından hiç çıkmıyordu. Küçük kızın hikayesi sanki beynine kazılmıştı. Olayın üzerinden yıllar geçmişti. Kendisi Tunceli'den binlerce kilometre uzakta ta Almanya'daydı. Ama her acı olay dile geldiğinde küçük kızın dramı hayalinde canlanıyordu. Yoksulluk ülkemizin birçok insanı gibi Tuncelili Selvi'yi de yaban ellere, ta Almanya'ya atmıştı. Selvi'den daha önce yaban ele giden Konyalı Fatma'nın ise ömrünün 25 yılı mark biriktirip zengin olma uğruna aynı fabrikada çalışarak sıkıntılar içinde geçip gitmişti. Bu fabrikaya genç yaşta gelen kızların, gelinlerin saçlarına ak düşmüş, emeklilik yılları yaklaşmıştı. Almanya günlerdir Solingen olayı ile çalkalanıyordu. Solingen'de Alman dazlakları bir evi kundaklamış, kundaklanan evde İnce ve genç ailesinden 5 kişi yanarak ölmüş ve ağır yaralanan 3 kişi de hastanedeydi. Birçok şehirde çoğalan yangınlardan dolayı dünya medyası Almanya'yı suçluyor, birçok insanın aklına Nazizm yeniden mi ortluyor gibi sorular takılıyordu. Alman halkının %3'ü bile olmayan bir avuç dazlak, dünya kamuoyu önünde Almanları bir daha küçük düşürmüş, mahcup etmişti. Gazeteler Hitler'in torunlarından bahsediyordu. Dazlakların insanlık dışı eylemleri halkın içinde nefret ve tepki uyandırmıştı. Değişik ırk ve dinlerden tüm insanlar, sendikalar, partiler, göçmen dernekleri, kiliseler, sivil örgütler seslerini yükseltiyor, halk inisiyatifleri birçok şehirde protesto mitingleri, yürüyüşleri düzenliyor, geceleri sokaklarda sarı, siyah, beyaz renkten insanlar el ele tutuşuyor ve yaktıkları mumları ellerinde tutarak kilometrelerce uzunlukta ışıklı zincirler oluşturuyorlardı. Tüm insanlar kardeştir diye haykırıyorlardı. İşte böyle bir ortamda ulusa, halka açıklama yapan Alman Başbakanı Helmut Kohl, "Das ist eine Schande für unser Land, bu ülkemiz için bir utançtır," demişti ya da demek zorunda kalmıştı. Dazlakların insanlık dışı hareketleri evlerde, kahvelerde, fabrikalarda, sokakta, insanların bulunduğu her yerde tartışılıyor, konuşuluyordu. Konuşan, tartışan, el ele, yan yana yürüyen insanlar arasında dostluklar oluşuyordu. Hannover'da uzun yıllardır aynı fabrikada çalışan bayanlar da bu protesto eylemlerine, tartışmalarına katılmışlardı. Bu eylemler içindeki tartışmalar, konuşmalar, aynı fabrikada ta gençlik yıllarından beri çalışan ve şu anda emekliliği yaklaşan değişik ülkelerden birçok işçi arasındaki sıcak ilişkileri bir kat daha arttırdı. Birbirine karşı güveni ve dostlukları pekiştirdi. Almanya'da sık sık görünen kara bulutların yere yaklaştığı, yağmurlu, basık, can sıkıcı günlerden biriydi. Bulutlar sadece koyu karanlık değil, kirli, boza karışık, dumanlı görünüyordu. Aylarca süren bu dumanlı günler insanların ruhunu kötü yönde etkileyip karartıyordu. Fabrikadaki işin ağırlığı, yorgunluğu üzerine bugün yine can sıkıcı havanın yükü de binmişti. Dünyaya ferman okuyan koca Osmanlı'nın torunları ekmek parası için çöpçülük de yapıyorlardı. Tüm bu zorluklara, bu sıkıntılara katlanmaya mecburdular. Gündüz vardiyası için paydos zili çalınca bayan işçiler aceleyle duşların bulunduğu salonlara koştular. İlk günler hemcinslerinin yanında Adem gömleğiyle yıkanmaktan utanan Türkiye'li bayan işçiler yavaş yavaş buna da alışmak zorunda kaldılar. Çünkü fabrikada kapalı duş odaları yoktu. Duşların fıskiyeleri uzun bir salonun duvarlarına asılıydı. Yandaki uzun salonda ise elbise dolapları uzun bir sıra halinde, dümdüz ve birbirine yapışık halde duruyordu. Soyunma yeri ile duş yeri birbirine paralel uzanan birer salondan ibaretti. Fabrikanın tozunu kirini temizlemeden ev elbiselerini giyinip her gün fabrika pisliğiyle eve gitmek, yani fabrika pisliğini her gün eve taşımak hoş olmuyordu. İnsanoğlu bulunduğu ortama uymak zorundadır. Hatice'ler, Fatma'lar, Ayşe'ler, koyu Müslümanlar veya koyu olmayanlar, Anadolu'nun utangaç kızları, çilekeşleri, mark kazanıp yoksulluğa son vermek uğruna Alman bayanlarla aynı duş salonunda ve topluca Adem gömleğiyle yıkanmaya alıştılar zamanla. Artık onlar da her akşam sıra sıra duşlar altında çıpıldak bir halde yıkanıyorlardı. Oysa fabrikaya ilk geldiği günler esmer tenli, kısa boylu, uzaktan bakınca vücudu bir fok balığını andıran Konyalı Fatma, "Gı anam, ımganı yok, ben bu kadar bayan arasında çıpıldak yıkanamam, Alman garılarına uyamam, Onlar da utanma duygusu edep erken kalmamış. Fabrikada işe başladığım ilk hafta bir kere duş aldım ama pişman oldum. Bazı Alman bayanları bana erkek gibi kur yapıyor, gözlerini şeyime dikiyorlar. Sıra sıra duran boz renkli elbise dolapları sanki talim sahasında sıra sıra hazır olda duran askerlere benziyor. Sanki hepsi beni dikizliyor, ben utanıyorum. Bize duş odaları, soyunma odaları yapsınlar deyip utandığını bildirdiyse de bu utanma duygusu Almanlara anlamsız geldi. Çocukluktan beri beynin içine, bilinçaltına yerleşmiş olan bu utanma duygusunu Almanlara anlatmak mümkün değildi. Bizim Fatmalar, Ayşeler, Güllüler koskocaman Almanya'yı değiştiremeyince kendileri oraların kurallarına uymak zorunda kaldılar. Boşuna mı demişler, zaman sana uymazsa sen zamana uy. Fabrikada 25 yıldır devam edip giden bu gibi sohbetler veya abuk sabuk gevezelikler, son yıllarda artan ve gündemi meşgul eden yabancı düşmanlığı ve kundaklamalar, saldırılar, ev yangınları yüzünden unutulmaya başlamıştı. Artık korku paçayı sarmış, gündem değişmişti. Hiçbir işe yaramayan gevezelikler son bulmuştu. Sokakta, fabrikada, yani her yerde ciddi ciddi yabancı düşmanlığı konuşuluyordu. Yabancı düşmanlığına karşı yükselen mitingler, yürüyüşler, protestolar içinde birbirini daha iyi tanıyan ve samimi dost olan Ankaralı Betül, Konyalı Fatma, Gaziantep'li Ayşe, Tunceli'li Selvi, Hannoverli Dagmar, Yahudi Madam, yani altı kafadar hep aynı vardiyada çalışırdı. İş bitince hep birlikte duş alırlar, hep birlikte uzun salonda ve birbirine bitişik şekilde bulunan soyunma dolaplarının önünde önce havlularla kurulanıp sonra dolaplardaki temiz ev elbiselerini giyerlerdi. Her iş günü bitiminde duş alma ve giysi değiştirme işini tekrarlayıp bütün pislikleri fabrikada bırakmış olurlardı. Çabucak yıkanan, tez canlı ve vücudu kürdan gibi olan, görünüşü Türklere benzeyen madam, "Beti, Dagma, havada yine koyu bulutlar çoğaldı. Elinizi biraz çabuk tutun, yağmurda ıslanmadan arabamıza ulaşalım," dedi. O anda madamın isimlerini kısaltarak söylediğini duyan Tunceli'li Selvi, Almanca kısaltılan isimlerin kendi Dımıli dilindeki isimlere benzediğini, zaten de biraz komik olduğunu düşünüyordu. Elizabeth, Betül, Songül, Selvi, Sevim, Fatma gibi isimleri kısaca Eli, Betty, Sone, Sevo, Fato diye çağırıyorlardı Almanlar. Tam o sırada Ankaralı Betül arkadaşına Almanları taklit eder gibi seslendi. "Fato, duydun mu? Radyodan yarın da havanın hep yağışlı geçeceği söylendi." Konyalı Fatma, "Anam zaten yılda kaç gün güneşli oluyor ki?" diye cevap verdi. "Betül, yarın cumartesi. Kocalarınız öğleden sonra yine her zamanki gibi kahveye giderler. Sizler de evlerinizde yalnız kalıp dazlakların korkusundan dolayı kara kara düşünmektense hepiniz gelin bizle buluşalım. Zamanımız daha iyi geçer. Hem zaten bu hafta sonu buluşma sırası bizim evdeydi," dedi. "Fatma, anam, bize su böreği yaparsan bunların hepsi koşa koşa gelir. Bunlar zaten yalnızlıktan bunamışlar." "Betül, tamam, Konyalı börek de yaparım. Yarın saat 3'te hep birlikte bizle buluşuyoruz." Diğer bayanlar olur anlamında başlarını salladılar. 6 işçi bayan o gün yağmura yakalanmadan arabalarına ulaştılar. Arabalara binerken saat 3'te buluşacaklarını bir daha hatırlattılar. Ve her biri kendi arabasıyla evine gitti. Sürekli yağmurlu geçen o cumartesi günü bayanlar sular akan şemsiyeleriyle tam saat 3'te aynı anda Ankaralı Betül'ün evine doldular. Artık Ayşeler, Fatmalar da makineleşmiş sanayi toplumunun Almanları gibi verilen randevulara tam saatinde pünktlich gelmeye başlamışlardı. Betül'ün kocası kahveye, oğlu ile kızı da sinemaya gitmişti. Koskoca ev altı kafadar bayana kalmıştı. Önce su böreği ve çaylar geldi. Aynı Türkiye'deki kadınlar günü gibi yenildi içildi, şuradan buradan konuşuldu. Bayanlardan biri televizyonu açtı. Almanya'nın birinci kanalında yabancı düşmanlığı üzerine bir tartışma vardı. Tartışmaya katılan sıradan insanlar kendi çıkarlarına göre çok basit fikirler ileri sürüyor ama kavga eder gibi çok sert konuşuyorlardı. Bir Türk işçi, ben 30 yıldır Almanya'nın kalkınmasına yardım ettim. Sonradan buraya gelen Doğu Almanlar ve ilticalar bize zarar veriyor. İlticaların hepsini dışarı sürün. Bir ilticacı, ben de 20 yıldır çalışıyor ve Alman devletine vergi ödüyorum. Son gelen Afrikalı sığınmacılar işsizliği arttırdı. Onları ülkeye almayın. Katılımcılardan bir dazlak Alman genci, burada konuşanların adı misafir işçidir. 30 yıllık misafir olmaz. Şu anda Almanlar işsiz. Almanya'nın yabancılara ihtiyacı yok. Biz iltica da yabancı işçi de istemiyoruz. Hepsi geldikleri ülkelere geri gitsinler. Kendileri gitmezlerse biz onları ülkemizden atacak yolları buluruz diye tehditkar konuşuyordu. İlk geldiği yıllar Almanca dil kurslarına katılıp çok iyi Almanca öğrenen Ankaralı Betül bu son cümleye çok sinirlendi. Televizyonu kapattı ve madam ile Dagmar'ın da anlaması için Almanca konuşmaya başladı. Biz Türkler 30 yıldır Almanya'ya hizmet ettik. Alman ekonomisinin düzelmesinde yabancı işçilerin de payı var, alın teri var. Ben şahsen 25 yıldır burada en ağır işlerde çalıştım. Türkiye'de emekliliğim yok, sigortam yok, iş yok. İş olsa bile ben yaşlandım, bende çalışacak takat yok. Çocuklarım, torunlarım hepsi burada, ben nasıl geri dönerim dedi. Soruyu sorarken Alman Dagmar'ın yüzüne baktı. Bakışıyla ondan cevap istediğini sezdirdi. Bakışında ve konuşmasında bir sitem havası vardı. Bir an içinden Betül'ü kızdıracak bir cevap vermeyi düşündü Dagmar. Örneğin bazı Türk gazetelerinin birinci sayfasının sol üst köşesinde bir gün Türkiye Türklerindir yazıyor. Bizim dazlaklar da belki bundan esinlenerek Almanya Almanlarındır diye duvarlara yazı yazıyorlar. Sizde de bu tür aşırı ırkçılar var diyebilirdi. Ama o anda Betül'ü kızdırmak istemedi. Sapsarı uzun boylu yüzü çilli olan Dagmar Betül'ün sitemine karşı kayıtsız davrandı. Orta Doğu insanının çok duygusal olduğunu, çok çabuk parladığını öğrenmişti Dagmar. Betty'ye cevap verse de kavga çıkacağını, cevap vermezse az sonra sakinleşeceğini biliyordu. Dagmar çok kitap okurdu. Gençliği sosyalistlerin içinde yürüyüşlerde, mitinglerde çok hareketli geçmişti. Gençliğinde yoksul insanlara, aç insanlara faydalı olabilmek için gönüllü olarak ta Afrika'ya gitmiş ve oralarda yıllarca fakir insanlara yardımcı olmuş ve kendi de Afrika'da birçok zorluklarla karşılaşmıştı. Şu anda da Uluslararası Af Örgütü'nün, Aİ'nin üyesiydi. 60 yaşını geçmesine rağmen Almanya'da yabancı düşmanlığına karşı yapılan toplantı ve yürüyüşlere aktif olarak katılıyor, bazı genç yoldaşlarıyla duvarlara afişler yapıştırıyorlardı. Dagmar ırkçılığa da, dinci gericiliğe de karşıydı. Aslında yabancılara sahip çıkan yürüyüşlere bu Türkiye'li bayanları ilk götüren Dagmar olmuştu. Daha önceleri gençlik yıllarında sosyal faaliyetlere, yürüyüşlere katılmayan birçok Türk, son günlerde yabancı düşmanlığına karşı mitingler içinde aktif duruma gelmişlerdi. Ankaralı Betül demin Dagmar'a yönelttiği sorusuna ondan cevap alamamıştı. Dagmar'ı ve Dagmar'ın ailesini çok iyi tanıyan madam, ''Sen dostluğunu ve düşmanını ayıramıyorsun Betty. Soruyu niçin Dagmar'a soruyorsun? Git Dazlaklara sor.'' dedi. Ve devam etti. ''Ben Dagmar'la birlikte büyüdüm. Hitler'in iktidar yıllarında 1938'lerde ben 6 yaşında bir çocuktum. Onun ailesi beni evlerinde saklayıp ölümden kurtardılar. Hem de ölümü göze alarak beni sakladılar. Anne ve babam, kardeşlerim ve diğer akrabalarım toplama kamplarındaydı. Bir çocuk olarak tam 7 sene ailemden hiç haber alamadım. 1945'te Naziler yenildikten sonra babama 12 yaşına geldiğimde kavuşabildim. Annem ve benden büyük olan 3 abim, birçok akrabam gaz odalarında yok edilmişti. Dagmar'ın ailesi 7 yıl beni değişik evlerde sakladı. Bu fedakar, bu yardımsever aile beni ölümden kurtardı. Benim bu aileye hayat borcum vardır. Yahudilerin başına gelenleri biliyorsunuz. Önce Juden raus, Yahudiler dışarı diye bildiriler dağıttılar, duvarlara yazılar yazdılar. Düşmanlığı yükselttiler. Sonra 6 milyon Yahudi kurşuna dizildi, fırınlara atıldı, gaz odalarında öldürüldü. Şimdi duvarlardaki Türken raus yazıları bana eski günleri çağrıştırıyor. Almanya'daki diğer yabancılar da, Türkler de Yahudilerin akıbetine uğrayabilir. Onların başına da aynı kötülükler gelebilir. Çok endişeliyim. Dazlakların ev yakmaları, kin, nefret, düşmanlık dolu bildirileri, duvar yazıları 1938'lerin bir tekrarı gibi. Bu durum beni çok korkutuyor. O zamanlar Almanya'da Yahudiler baş düşmandı. Şimdi de Türkleri baş düşman ilan ettiler. Konyalı Fatma başıyla Yahudi madamı doğruladı. İçinden bu Almanlardan her şey beklenir dedi. Dersimli Selvi, dünya ırkçılarla, gericilerle doludur diye mırıldandı. Ankaralı Betty yine Dagmar'a bakarak, dünyanın en ırkçı milleti bu Almanlardır diye sitem etti. İlk anda Betül'ün sorusuna cevap vermeyen Dagmar, Betül'e bakarak konuşmaya başladı. Ben Betty'yi anlıyorum. Ben sadece sizleri değil, tanışları, dostları değil, dünyadaki tüm insanları seviyorum. Hitler'in ve şu andaki Hitlercilerin yaptıklarından dolayı Alman olmaktan utanç duyuyorum. Ben insanların ırkı, dini veya rengi yüzünden ayrıma uğramasına karşıyım. Fabrikada Asyalı, Afrikalı, Avrupalı tüm insanlar aynı işleri birlikte yapıyor, birlikte terliyor, her şeyi birlikte üretiyoruz. Bazı Almanlar egoist oluyor, işsizlik artınca yabancılara kızıyorlar. Yabancılar içinde en kalabalık grup olan Türkleri düşman ilan ediyorlar. Bu bir taktiktir. Aslında onlar kendileri gibi ırkçı olmayan tüm insanlara düşmandır. Hitler döneminde ırk ayrımına karşı olan binlerce demokrat, devrimci insan Alman olduğu halde kurşunlandı. Dünyadaki bütün ırkçıların ideolojilerine benzerlikler vardır. Almanya'da Türkler baş düşmandır. Fransa'da ise Araplar baş düşman. Çünkü Fransa'da Araplar Türklerden daha çoktur. Benim de Betül'e bir sorum var. Acaba Türkiye'de dışlanan gruplar veya azınlıklar yok mu? Ben Betül'ün duygusallığını, kırgınlığını, kızgınlığını anlıyorum. Ama Hitler döneminin tekrar edileceğine inanmıyorum. Çünkü çağımız Hitler dönemine benzemiyor diyen Damkvar sebeplerini şöyle sıraladı. Birincisi, Avrupa'da toplu Yahudi katliamlarının yapıldığı bir yerde abideler, anıtlar dikilidir. Bu abideler Alman tarihinin kara lekeleridir. Bu kara lekeler okullardaki derslerde tüm öğrencilere uzun uzun anlatılır. Alman tarihinin kara sayfalarındaki kanlı katliamlar teşhir edilir. Almanya'da geçmiş deneylerden dolayı ırkçılığa karşı halkın çoğunluğunun tepkisi vardır. Bu konuda bilinçlidir. Irkçılığın kötü anıları beyinlere kazınmıştır. İkincisi, Alman ırkçıları da tekrar insanlık suçundan yargılanmayı istemezler. Bu kötü geçmişten dolayı çok dikkatli olmak zorundalar. Üçüncüsü, çağımızda Avrupa'nın her şehri dış ülkelerin gazeteci ve televizyoncularıyla doludur. Ancak katliamlara uzun yıllar devam etmek zordur. Dördüncüsü, Almanya'daki Türkler Yahudilerden şanslıdır. Çünkü o zaman Yahudilerin bir devleti yoktu. Türklere sahip çıkacak bir devlet, bir Türkiye var. Kısaca hem Türklerin durumu ve hem de şu andaki dünyanın durumu çok farklıdır. Kundaklamalar, ev yakmalar olabilir. Bazı bölgelerde yabancılar öldürülebilir. Ama bu çağda aylarca, yıllarca süren bir soykırımı yapmak kolay değildir, dedi Dagmar. Dersimli Selvi gülümser bir yüzle Dagmar'a baktı. Eğer ki Sovyetler ile müttefikler, faşist Hitlercilerin tepesine bombalar dökmeseydi, Almanların çoğu hatalarını ve gaflet içinde olduklarını anlayamayacaktı. Bana göre uluslararası dürüst, insancıl bir kuruluş olmalı. Ayrımcılıktan dolayı katliam yapanlara, soykırım yapanlara anında müdahale etmeli, dedi. Boyu uzun, manken gibi güzel ve ince ruhlu olan Ankaralı Betül, demin Dagmar'ı karşı ikneleyici sözler etmişti. Dagmar'ın bu uzun ve ikna edici konuşmasından çok etkilenen ve duygulanan Betül, hatasını düzeltmek için kalkıp Alman Dagmar'ın yanına oturdu. Ona sarılıp öptü. Dagmar, ben seni bizden sayıyorum. Ondan dolayı sana sitem ediyorum, dedi. Betül'ün bu davranışı Dagmar'ın hoşuna gitti. Betül misafirlerine çay getirmek için mutfağa yöneldi. Konyalı Fatma da onunla baş başa kalmak için boş bardağını alarak arkasından mutfağa gitti ve Kur'an'dan "Ey inananlar, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin" anlamındaki Maide suresini Betül'e hatırlattı. "Ana, ben bu gavurlara güvenmiyorum," dedi. Tam o anda mutfağa giren Gaziantep'li Ayşe, Konyalı'nın son söylediğini duydu ve Fatma'dan yana tavrını belirlemek için "Kelabacım, bizim Fatma doğru söylüyor, gavura güven olmaz," dedi. Betül her cümlenin başına "Kela bacımı" koyan Ayşe'ye bozuldu. Sosyal konular hakkında bilgisi kıt ve yobazlık derecesinde safsatalara inanan Ayşe'ye, bazen şakayla Araplar gibi seslenen Betül ona "Ya Ayşe" diye hitap ederdi. O anda mutfakta yine muzipliği tuttu. "Ya Ayşe," dedi, "çağımızda anayasa yasalar ve bunlar karşısında eşit vatandaşlar, özgür bireyler vardır. Çağdaş hukuk insanlar arasında ırk, renk ve din ayrımı yapamaz. Artık devletler kutsal, dini kitaplarla yönetilemez. Kendi din bilgini kendine sakla. Sakın salonda söyleyip bizi burada başkalarına karşı rezil etme. Ben Atatürk'ün Türkiye'sine, modern kanunlara ve kanunlar önünde insanların eşit haklara sahip olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı Almanların ırkçılığına karşıyım. Ama unutma ki biz Almanya'da yaşıyoruz. Kanunlara göre gavur Müslüman ayrımı yapamayız," dedi. Betül bardaklara çay doldurup salona döndü. Salonda Tuncelili Selvi, Madame ile Dagmar'ın çocukluk günlerine ait sorular sormakla meşguldü. Madam ile Dagmar, yani Yahudi ile Alman arasında yıllarca sürüp giden arkadaşlığa gıpta etmiş ve hayran kalmıştı Selvi. O özellikle dar günlerde ölümü göze alıp Yahudi kızı evlerinde saklayıp böylece bir can kurtaran Dagmar'ın ailesinin soylu, fedakar ve mert davranışına hayran kalmıştı. Yahudi bayanın isminin telaffuzu zor olduğu için Türkçe Madam diye çağırıyorlardı ve Türkiyeliler arasında onun adı Madam oldu. Almanya'da değişik milliyetlerin kendi aralarında ortak dili Almancaydı. Tuncelili Selvi de Ankaralı Betül gibi iyi Almanca öğrenmişti. Konyalı ile Antepli'nin Almancaları kıttı. Onlar meramlarını Tarzanca türünden bir Almanca ile anlatıyorlardı. Madam'ın 1938 yıllarındaki Yahudi katliamlarından bahsetmesi, çocukluğundaki korkulu yılları anlatması, Dersimli Selvi'yi de ta 1938'lere götürmüştü. Yıllardır bilinçaltına itilmiş anılar tek tek düşünüyordu. O çocukluğunun geçtiği köyünü ve dağlarını düşünüyordu. O koyun sürüleri arasında ve Munzur dağlarının doruklarındaydı. Sürüsündeki çıngırak seslerini bile duyar gibiydi. Şu anda Selvi'nin sadece bedeni bu odada ama ruhu Dersim'in Sart dağlarındaydı. Köylüleri, kardeşleri, çocukluk arkadaşları, kuzuları, oğlakları. Dağlarda karıncalar kadar çok askerler, bomba, top ve tüfek sesleri, tatlı anılar, acı anılar, kabuslar. Selvi düş gibi bulanık ve dağınık kara düşüncelere dalmıştı. Ankaralı Betül'ün Selvi çayın soğudu diye dürtmesiyle kendine geldi Selvi. Hüzünlü bir çehre, buğulu ve üzgün gözlerle, acıyla karışık bir duyguyla Yahudi adama bakarak, "Arkadaşlar, size Dersim'de küçük bir kızılın masalını anlatayım," dedi. Bayanlar Selvi'nin bu kadar dalıp gitmesine ve aniden bu kadar duygulanmasına bir anlam veremediler. Beşi birden pür dikkat kesildiler. 10 göz birden merakla Selvi'den yana döndü. Arkadaşlar ondan her zamanki gibi bir muziplik bekliyorlardı. Çünkü Selvi her an komik konular bulabilirdi, gülünç bir fıkra anlatabilirdi. Ama bugün suratında bir üzüntü ve ciddiyet okunan Selvi, hüzünlü, kederli ve içten bir ses tonuyla, dertli bir şarkı söyler gibi masal anlatmaya başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Fi tarihinde Anadolu'nun doğusunda Dersim diye bir bölge varmış. Binden fazla koyuna sahibi olan İbrahim Peygamber bu bölgede yaşarmış. Onun sürüsünü güden Munzur adında çok dürüst ve saf bir çobanı varmış. Bu çoban dağda sürüyü güderken kurtlar çobanın yanına gelmiş, "Biz dağda aylardır açız, bize bir koyun vereceksin," demişler. "Bu sürü emanettir, sahibine sormadan size koyun veremem," demiş çoban. Kurtlar da, "Öyleyse biz sürüye dikkat ederiz, sen git sürünün sahibine sor," demişler. "Ben size nasıl inanayım," demiş çoban Munzur. Kurtlar o zamanlar üç büyük kutsal şey sayılan evde kalmış kız, ekmek pişirirken ekmeğini vermeyen kadın, eski ve yeni süpürgeyi karışık kullanan kadın üzerine yemin etmişler. Bu yemine inanan saf çoban sürüyü kurtlara bırakıp gitmiş ama yolda kaygılanmaya başlamış. İbrahim peygamberin yanına varıp durumu ona anlatmış. İbrahim peygamber, "Oğul oğul, sen kurtlara nasıl güvenirsin?" diye sormuş. Çoban da üç büyük kutsal şey üzerine yemin ettiler demiş. Sürüden ümidini kesen İbrahim peygamber çobana, "Gir kurtlara istediğin koyunu ver," demiş. Çoban geri sürünün yanına dönmüş. Kurtlar sürüye hiç zarar vermemiş. İçi rahatlayan çoban kurtlara, "Tamam, sürünün sahibi istediğiniz koyunu size verdi," demiş. Kurtlar en semiz koyunu alıp dağın arkasına gitmişler. Bu koyun tam 7 sene kısır kalmış ama o yıl o anda gebeymiş. Bu koyun çobana aitmiş. Çoban üzülmüş ama o anda sessiz kalmış. Koyunu alan kurtlar bir tepenin arkasına gitmişler. Aynı gün koyun orada iki erkek yavru doğurmuş. Bu iki yavruyu kurtlar alıkoymuşlar. Koyunu tekrar sürüsüne göndermişler. Bu yavrular büyüyüp iki semiz koç olmuş. Denilir ki bu koçlardan biri Hazreti İbrahim'e amadan gelen ve oğlu İsmail'i kurtaran kurbandır. Diğeri ise dünyada oluşacak büyük felaket için bekletilen kurbandır. Az önce çobana kızıp kurtların yanına gönderen Hazreti İbrahim, yanındakilerle birlikte bir müddet sonra çobanın peşine düşmüş, çobanın yanına varmışlar. O anda öğle vaktiymiş, bir de ne görseler, çoban öğle vakti ağaç gölgelerinde dinlenen koyunları sağıyormuş. Sürüyü kurtlara teslim edip hepsini sapasağlam tekrar geri alan bu çoban mutlaka ermiş bir kişidir, eli öpülecek kişidir demişler. Hazreti İbrahim ve yanındakiler topluca elini öpmek için koyunları sağmakta olan çoban Munzur'a doğru koşmuşlar. Çoban Munzur topluca kendine doğru gelen kalabalıktan korkmuş ve elindeki süt kovasıyla dağın eteğinden kaçmaya başlamış. O kaçtıkça elindeki kovadan süt dökülüyormuş. 40 adımdan sonra çoban Munzur sır olmuş. Süt döküldüğü yerlerden ise süt gibi beyaz sular fışkırmaya başlamış. 40 gözden su fışkıran bu yerin adı Gözeler olmuş. Asırlar geçmesine rağmen bu bölgede hala beyaz taşlar arasındaki 40 gözeden süt gibi beyaz sular fışkırmaktadır. Ve o kadar gür fışkırmaktadır ki 40 metrelik bir yerde birleşen bu suların oluşturduğu nehirden insanlar ancak köprü ile geçebilmektedir. Bu nehirde, bu gözelerde dünyanın en temiz, en güzel alabalıkları yüzmektedir. Renkleri de gerçekten aladır. Bu olaydan sonra halk çobanın adını Munzur Baba koymuş. Bu 40 göze kutsal bir ziyaret olmuş. Vadisinde 40 tane pınarın fışkırdığı yüksek dağın adı da Munzur Dağı ve bu suyun adı Munzur Çayı olmuş. 6. ayrımın sonu. Sayfa 65.